Merhaba, ben Arda Özal.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobilite'nin ikinci sezonunun ilk bölümüyle ekranlarınızdayız. Daha önce Mobilite ile ilgili bir program daha yayınlamıştık. Ancak o program işlemcilerle ilgili, evet. Yeni nesil akıllı telefonlarla ilgili özel bir bölümdü. İkinci sezonun ilk programı bu bölümümüz olacak. Zaten başlangıçtan da anlaşılabileceği üzere artık bir intromuz da var. Evet. Bu sayede programı biraz daha yakışıklı hale getirdik. Zaten sürprizlerimize devam edecek. Bu açıklamadan sonra yine istersen hemen gündemimize başlayalım. Çünkü yine çok önemli konular var, yeni gelişmeler var. İlk konumuz Nokia Lumia 620 ile ilgili olacak. Windows Phone 8 işletim sistemi Türkiye'de ilk defa 1000 liranın altında, hatta 800 liranın altında fiyatla piyasaya girmiş olacak 620 ile beraber. Evet, Windows Phone 8S modeli işletim 1000 liranın altında satılıyor zaten. Ancak 620 ile birlikte artık 750 lira bandında da Windows Phone 8 tabanlı akıllı telefon alınabilecek. Biz zaten bir önceliğimi sizlerle paylaşmıştık. Ender'le birlikte Lumia 620 lansmanında cihazı kullanma. Belki 5-10 dakikalık kısa süreler içerisinde de olsa fikir edinme şansı yakalamıştık. Şunu söyleyelim. Cihaz 750 liralık bir telefon için oldukça hızlı çalışıyor. Burada Windows Phone 8 platformunun Qualcomm Snapdragon S4 ile uyumunun performans anlamında belki de beklentinin üzerinde bir sonuç ortaya çıkmasındaki en büyük rolü üstlendiklerini söyleyelim.
Erde Lumia'nın değerlendirmesinde de aslında birçok detayı paylaşmıştık. Windows Phone platformu özellikle donanımsal anlamında belirlediği sınırlandırmalardan dolayı çok fazla açılamadığından dolayı da performans anlamında da giriş seviye modellerle üst seviye modeller arasındaki fark çok açılmıyor. Lumia 620'nin değerlendirmesini hatırlarsan ikimiz de telefonu çok akıcı, çok seri çalışan bir telefon olarak görmüştük. Ve fiyat anlamında da hakikaten Windows Phone platformunun yayılmasına öncülük edecek bir model olacağını söylemiştik. Hatırlarsan yine önceki mobilite bölümlerinden birinde de Windows Phone platformunun böyle çok uygun fiyatlı bir modelle genç kitlelere, bütçesi fazla olmayan kişilere rahatlıkla yayılabilecek bir modelle satışa sunulduğu anda bu platformun önünü açan etkenlerin başından biri olacağını da söyleyebiliriz.
Evet, şimdi Lumia 620'ye baktığımızda çok hafif ve çok ince bir telefon değil. 11 mm kalınlığında ve yaklaşık 150 grama yakın bir ağırlığa sahip olduğunu görmekteyiz. Ancak renkli kapak tasarımıyla birlikte kalınlığına rağmen göze hoş gelen bir profil çizimini de söylemek yanlış olmaz. 3.8 inç büyüklüğünde ve 800x480 çözünürlüğünde bir ekranı var. Bunun yanında aynı zamanda iki tane kamerası var. Arka kısmında 5 megapiksel, ön kısmında ise VGA çözünürlüğünde kameralar olduğunu görmekteyiz. Hani çift kamera konusunda da yine pek çok kullanıcının dikkatini çekebilecek bir telefon olduğunu söylemek bu noktada yanlış olmayacaktır. Nokia Lumia 620 lansmanında Nokia Başkan Yardımcısı Chris Weber de Türkiye'deydi. Özel konuk olarak buraya geldi. Chris Weber daha önce Nokia Amerika'nın başkanlık görevini üstlenmiş bir kişi ve Nokia içerisinde de çok önemli roller üstlenebilen bir yönetici olarak söylenebilir, gösterilebilir. Biz de donanımlar.com olarak Chris Weber'le konuşma şansı yakaladık. Sorduğumuz sorular genelde hani arayüzün aynı olduğu, işlemcilerin aynı olduğu bir Windows Phone 8 ekosistemine Nokia nasıl farklılaşacak? Geleceğe dönük planlarınız neler şeklinde oldu ve gelen cevap aslında klasik cevaplardı. Biz kamera teknolojisiyle sahip olduğumuz yazılımlarla farklılaşma yolunda rakiplerimizden ayrıldığımızı düşünüyoruz dedi Chris Weber. Bununla birlikte de Windows Phone 8 tarafındaki belki de en iddialı oyuncu olduklarını ve zaman içerisinde daha fazla sayıda ürünü piyasaya sürerek farklı fiyat segmentlerinde Windows Phone 8 için en iyi cihazları lanse edeceklerini söylediler. Tabii bunlar iddialı açıklamalar. Windows Phone 8 tarafında iyi cihazlar var. Donanım bazında işte 750 liraya satılacak Lumia 620 bile pek çok kişinin ihtiyacını karşılayabilecek performans sunuyor. Ancak günün sonunda sıkışılan nokta uygulamaların az olması.
Kesinlikle, şimdi telefon donanım olarak birçok şey yapabilecek güce sahip ama uygulama kısmında bu desteği görememekteyiz. Windows Phone'un marketine baktığımızda hala birçok uygulamanın ya üreticiler tarafından, telefon üreticileri tarafından hani desteğiyle kullanıcıların çok kullandığı uygulamaların piyasaya çıktığını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse ülkemizde İBB, Cep Trafik gibi uygulamalar. Ama öbür tarafa baktığımızda eğlence veya çeşitli kişisel amaçlara hitap eden uygulamalara baktığımızda çok böyle tutarlı. Böyle in dediğin anda tamam ya bu uygulama beni böyle işimi gördü diyebileceğin uygulama sayısı gerçekten az. Fiyatlar da aslında Android ve iOS tarafına kıyasladığımızda da daha fazla, daha yüksek olduğunu görüyoruz ve hani Google'un çok eleştirilen bir tarafı var, Google Play'in. Yani çok çöp uygulama var diyorlar ama aynı şey aslında şu anda Windows Phone platformunu market için de söyleyebiliriz. Böyle farklı amaçlara hizmet eden, kullanıcıları kandırmaya yönelik çeşitli uygulamaları da burada görebilmekteyiz ki Microsoft aslında sözde daha kapalı bir ekosistem olduğu için daha az üreticinin, daha az geliştiricinin uygulama geliştirdiği bu ortamda daha sıkı denetim yapabilme şansına da sahip ama şu an için genel tabloya baktığımızda Windows Phone'un marketi en azından Windows Phone deneyimlemek isteyen kullanıcıları bir noktada üzüp hani kafalarında soru işareti oluşturabilecek
tabii
seviyede hala.
İşe yaramayan uygulama ya da gereksiz uygulama dediğimiz uygulamalar kişiden kişiye göre değişir. Kullanmadığınız ya da ihtiyaç duymadığınız pek çok uygulama sizin için gereksiz uygulama olarak gösterilebilir. Bu bağlamda tabii hani Apple'ın kendi App Store'una baktığımız zaman da orada da pek çok kişinin çöp diyebileceğimiz hepsinde ya da gereksiz diyebileceğimiz uygulamaların sayısı oldukça fazla olarak da gösterilebilir. Sadece şunu söyleyelim, Windows Phone 8'de ben etrafımda Windows Phone 8 sahibi olmaya başlayan bazı kullanıcılarla, arkadaşlarımla görüştüğümde Belki onun temel sıkıntısı, belki de ortak sıkıntısının Instagram'ın olmaması olarak gösterilebilir. Çünkü Instagram o kadar hızlı büyüdü ki artık herkes bir şekilde fotoğraflarını paylaşmak ve paylaşılan fotoğrafların beğenilmesi ve yorum almasını istiyorlar. Bu bağlamda da Instagram'ın umarız yakın zamanda Windows Phone 8 İnşallah. Platformuna çıkışlarına da tanık olabiliriz. Çünkü büyük bir eksiklik olduğunu ben şahsi gözlemlerim sonucunda buradan sizlerle paylaşabilirim. Lumia 620 ile ilgili olarak şunu da ekleyelim. Biraz interaktif de bir değerlendirme olsun bu. Ön inceleme videomuzun altındaki yorumlardan bazılarında Android tarafında örneğin Galaxy S3 Mini'nin benzer fiyatlanabileceği söylendi. Ancak Lumia 620'nin lanse edildiği gün Samsung Türkiye resmi basın bülteni geçerek Galaxy S3 Mini değil, Galaxy A2'nin 800 liraya indirilerek satıldığını söyledi. Bu bağlamda da hani Galaxy S3 Mini şu anda hala 900 lira civarında bir fiyatla satıldığını not düşelim. Evet, üzerine belki 50 lira 100 lira koyarak daha iyi konfigürasyona sahip Android telefonlar alınabilir. Ancak o telefonların üzerine 50 lira 100 lira daha koyduğunuz zaman da ondan da daha iyi telefon alınabilir.
Bunun işin sonu yok. En tepeye kadar çıkıyorsunuz böyle.
En tepeye kadar çıkabilirsiniz. Çünkü 900 liraya bugün belki Galaxy S2 alabiliyorsunuz. Eğer uygun satış noktalarını yakalayabilirsiniz. Ya da başka telefonlar alabiliyorsunuz.
Kesinlikle.
Dolayısıyla 750 liralık bir üst bütçe sınırında Lumia 620'de sahip olduğu donanımla iyi iş yapabilir.
Şunu da unutmamak gerekiyor. S3 Mini'nin çıktığı ilk fiyata baktığımızda 1000 lira bandından çıktığını görüyoruz. Şu an Lumia 620 yeni olarak 750 lira bandında çıkıyor ve yakın bir zamanda 699 hatta 649 liraya kadar da düşebileceğini tahmin etmek yanlış olmaz.
Tabii yakın zamanda bir fiyat indirimde olabilir. Telefonun piyasadaki gidişatına göre araya bir 720 modelinin girmesi ya da 620'nin altına bir 505 ya da 520 modelinin gelmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor. Bunlar geldiği zaman da zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Buradan Apple cephesine geçelim. Hani iPhone'un başarısı kişilere göre değişebilir. Android tutkunu kullanıcılar iPhone'u çok başarılı bulmayabilir ya da Apple kullanıcıları iPhone'u çok çok başarılı cihazlar olarak gösterilebilir. Pazar payı da zaten değişken ama satış rakamları hala cihazın çok popüler olduğunu gösteriyor. Ama Apple ile ilgili belki de tartışma götürmeyecek asıl nokta iPad olacaktır. Hani tablet eşittir iPad egemenliği, o hala baskın durum hala devam ediyor. Bu iPad 3'den iPad 4'e geçerken de pekiştirilmiş oldu. Donanım bazına daha iyi bir donanım. Yüksek çözünürlük, retina ekran gibi unsurlar yerini korudu ve bu anlamda da iPad'in başarısını sürdürmesine olanak tanıdı diyebiliriz. iPad 4 şu ana kadar 64 GB'lık üst kapasite sınırıyla satılıyordu. Ancak Apple 128 GB konusunda endüstrideki o sınırı, bloğu kırarak ilk defa 128 GB kapasiteli, doğal 128 GB kapasiteli tableti piyasaya sürmüş oldu. Hani 5 Şubat'ta piyasaya çıkacak. Tabii fiyatlara baktığımız zaman fiyatlar halice oldukça yüksek diyebiliriz.
Evet, şimdi iPad aslında bu depolama ihtiyacına baktığımızda bunun en büyük sebebinin medya değil de oyunlar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü herhalde bugün yüksek kaliteli yeni çıkan oyunlara baktığımızda birçok firmanın 1 GB'dan aşağı doğru düzgün oyun bulabilmek mümkün değil. Hatta bazı oyunlarda bu 2 GB'ın üstüne çıkabiliyor. Ara görüntüler oluyor, işte yüksek çözünürlüklü dokular oluyor ve 15-20 tane oyun yüklediğinizde zaten tablet bir anda neredeyse dolmuş oluyor. Bunu 64 GB için konuşuyoruz. Tabii bu kullanıcının içerisinde filmleri olacak, dizileri olacak, çeşitli müzik dosyaları olacak. Hani sağdan sola götürmek için kullandığı kişisel dosyaları da olabilir. Bunu bir ekstra disk gibi de kullanıyor olabilirler. 64 GB doldurmak aslında kolay oldu. Şimdi ilk bakışta göze büyük gelse de medya dosyalarının çözünürlüklerinin artması ve oyunların da daha büyük depolama alanı istemesi bu biraz da durumu zorunlu hale getirdi. Üretici için de karlı bir durum. NAND fiyatları belli. Hani kapasite artışında aldığı, yaptığı ekstra masrafla, hani komponent maliyetiyle son kullanıcıya yansıttığı masrafı da biliyoruz. Hani 100 dolar genelde kapasite arttığı zaman 100 dolar gibi fiyat artar ama onun komponent maliyetine baktığımızda 5 dolar 10 doları geçmediğini görmekteyiz. Onun için hem son kullanıcılar için yararlı güzel bir durum oluşturdu hem de üreticinin daha ekstra kar edebileceği bir pazarda oluşturmuş oldu.
Tabii fiyat anlamına bakıldığında 64 GB'dan 128 GB'a hani iki kat artış görüyoruz depolama kapasitesi açısından. Yani fiyat tek başına bakıldığında belki iPad 3'ün 64 GB'ından 128 GB'a geçişte belki çok yüksek görünmeyebilir ancak bir tablet için günün sonunda 1000 dolara yakın bir fiyatlandırmadan bahsediyoruz. Bu şekilde değerlendirildiğinde fiyatlar belki zamanla biraz daha alınabilir seviyelere gelmesi daha kabul edilebilir olacaktır diyebiliriz. Tabi bu bağlamda şunu da söylemek lazım. Hani kapasite konusunda hakikaten bir sıkıntı var. Örneğin 64 GB'lık Windows 8 bir tablet aldığınızda, Windows RT tablet aldığınızda 23 GB'ını kullanabiliyorsunuz. Hani buradan da Microsoft'a sormak gerekiyor. Bunun hani 47 GB, 37 GB nerede hani bakıldığında?
Kesinlikle. Hani recovery diyorlar, geri döndürme, çeşitli sistem dosyaları diyorlar da bu aletin içinde ne kadar dosya var ki çalışıyor. Hani orada Microsoft neyi amaçlıyor bilmiyorum ama kesinlikle orada son kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak bir durum var. Hani üstünde kutusunda 64 GB yazıyor. Hani 3-5 GB'a anlarsın hani belki 5-6 GB'a eleştirebilirsin ama 30 GB'lar 40 GB sınırına dayanmış bir sistem dosyalama, sistem yedekleme bölümü kesinlikle son kullanıcılarda büyük hayal kırıklığı
olacak. Tabii hani sistem yükleme dosyalarından bahsediyoruz ya burada demek ki işletim sistemi ne kadar tablet odaklı, evet, bunu daha önce tartışmak kesinlikle gerekiyor. Çünkü alışık olduğumuz sistem kurtarma dosyaları gibi unsurlar daha çok PC dünyasındaki işletim sistemlerine özel bir durumdur. Hani 64 GB'lık bir tablet alıp bunu 23 GB'ını kullanabilirsiniz demek hakikaten tüketici tarafında kullanıcıları üzen bir durum olacaktır diye yorumumuzu yapmış olalım. Buradan da başka bir tablete geçelim. iPad mini büyük başarı kazandı. Kesinlikle. Özellikle tasarımı çok beğenildim. Hani performans anlamında belki donanımı daha iyi olabilirdi. Evet. iPad 2 yerine iPad 3'e biraz daha yakın bir donanım olsa daha iyi olabilir şeklinde bir takım yorumlar, eleştiriler yapıldı. Ancak tasarım olarak beğeni kazandığını söyleyebiliriz. Zaten satış rakamları da bunu gösteriyor. iPad mini'ye ilk ciddi rakip Samsung'dan gelecek gibi görünüyor. Çünkü iPad 7 inç olarak düşünülse bile aslında 7.9 inç büyüklüğüyle 8 inç olarak değerlendirilebilecek bir tablet. Samsung'un da Galaxy Note 10.1'den sonra Galaxy Note 8'i hazırladığı söyleniyor. Hatta resimler ortaya çıktı. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde de tanıtım yapılacak. 8 inç büyüklüğüne bir tablet. Yani donanım bazında neredeyse bir Note 2'nin büyük ekranlı versiyonu olarak gösterilebilir.
Evet, aynen. Note 2'yi büyütmüşler. Tasarım olarak da zaten o çizgilerin koruduğunu görmekteyiz ve iPad mini'nin oluşturduğu pazara karşısına rakip oluşturabilecek en hızlı çözümü yapmış diyebiliriz aslında Samsung. Çünkü altyapı olarak her şey hazır. Sadece daha büyük bir cihazı, daha büyük bir ekranı bu donanımı koymuşlar. Zaten senin de bildiğin üzere bu akıllı cihazların donanımları özellikle tabletlerin içine açıp baktığınızda her yerin pil olduğunu görürsünüz. Hani devre kartı, o akıllı bileşenlerin bulunduğu işlemci, bellek gibi bileşenlerin böyle sakız, ciklet kadar bir baskı devresi üzerindeki bir kenara yerleştirildiğini görürsünüz. Kalan bütün boşlukları da üreticiler genelde pil ömrü uzun olsun diye her tarafını pille döşemek, pille doldurmaya çalışırlar. Zaten her şey hazırdı. iPad mini'nin ulaştığı satış başarıda, satış rakamları da ortada olduğu için Samsung da burada hani boş kalmamak için, gerçi daha önce 7 inç segmentinde çeşitli cihazları olsa da bunlar artık donanım anlamında pek rekabetçi değillerdi. O yüzden en hızlı bir çözümde iPad mini'nin karşısına rakibi Note 8.0 olarak yerleştirdiler.
Tabii 7.95 mm kalınlığında ve 330 gram ağırlığında bir tabletten bahsediyoruz. Yani taşınabilirlik anlamında iddialı tabletlerden birisi olacak gibi görünüyor. Burada yine bu haberi yayınladığımızda sizlerden gelen yorumların bir kısmı tasarımı beğenmediği yönündeydi. Çünkü hani tasarıma bakıldığında Galaxy S3 ile başlayan o çizginin daha büyük bir halde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Hani sanki Galaxy S3 ile başlayan o tasarım çizgisi 4.5-5 inç arasındaki o boyutlar için daha ideal gibi görünüyor. Çünkü hani ekran kasa büyüdükçe o tasarım etkisini biraz kaybetmiş gibi diyebiliriz aslında.
Evet, bir de hani insanlar aslında o tasarıma alıştı. Gözleri alıştı o yuvarlatılmış hatlara, o yapıya. Şimdi iPad mini iPad'le kıyasladığımızda tasarım anlamında çok daha farklıydı. O yüzden daha ekstra bir albenisi oldu cihazın. Şimdi bazı kullanıcılar da bunu Note'un veya Galaxy S3'ün büyüğü çekmişler keşesinden, büyütmüşler deyip de hani tasarım anlamında eleştirmelerini anlıyorum tabii.
Evet, Galaxy Note 8 muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtım yapılacak. Fiyatlandırmayı bekleyip görmek lazım ama hem Wi-Fi hem de 3G versiyonlarının olacağını söyleyebiliriz. Çıkmasının ardından muhtemelen Türkiye'ye de gelecektir. Ve aynı Galaxy Note 10.1'de olduğu gibi özel bazı ROM'larla muhtemelen telefon görüşmesi de Galaxy Note 8.0 üzerinden yapılacaktır. Ve yine 4.2 güncellemesi de alması kuvvetle muhtemel cihazlardan birisi olarak raflardaki yerini almaya aday bir tablet olarak görünüyor Galaxy Note 8.0. Buradan bir akıllı telefona geçelim. Çinli üreticilerin hızlı büyümesi aslında dikkat çekici. IDC'nin yaptığı son araştırmaya göre önümüzdeki 5 yılın içerisinde belki de 5 büyük akıllı telefon üreticisinden birkaç tanesi Çinli üretici olacak gibi, hatta HTC ve LG'nin yerini Huawei ve ZTE'nin alacağı konuşuluyor. Bu iki üreticiye baktığımızda da lanse edilen telefonlar hakikaten dikkat çekici. İşte Huawei tarafında yeni nesil telefonlar var. 6.1 inç büyüklüğünde bir akıllı telefon lanse ettiler. ZTE tarafında şirket yakın zamanda Çin hükümetinden 20 milyar dolarlık bir hibe aldı. Bu paranın teknoloji tarafına yatırılması bekleniyor. Aynı zamanda Çin hükümetinin Lenovo gibi dünya çapında ses getirebilecek 5 yeni firma için çok ciddi yatırımlar yaptığı ve uluslararası çapta sükse yapacak bazı firmaların oluşması için zemin hazırladığı söyleniyor ülkelerinde. Yani muhtemelen Huawei ve ZTE'de bundan faydalanarak hızlı büyüme içerisine girebilir. ZTE tarafında Grand X Pro adı verilen yeni bir cihaz tanıtımı yapıldı. Bu cihaz hani akıllı telefon segmentinde, Android dünyasında orta segmente konumlandırılabilecek bir telefon olarak gösterilebilir. Cortex A9 tabanlı, 1.2 GHz'ında bir işlemcisi var.
MediaTek
tarafından üretilen, yani Çinli firma, Çinli bir silikon üreticisi tarafından üretilen bir işlemcisi var. Aynı zamanda 4.5 inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde bir ekranı var. Ve Windows Phone 8 tarafında gördüğümüz o renkli tasarımlar, Grand X Pro ile birlikte Android dünyasında da ZTE'nin sunduğu yenilikler arasında gösterilebilir.
Donanım anlamında çok ekstra sunduğu bir şey yok. Zaten MediaTek Çinli üreticilerin işlemci ve komponent üreticilerinde son dönemde ne kadar aktif olduklarını biliyoruz. Özellikle ucuz, uygun fiyatlı cihazlarda birçok Çin tabanlı işlemci olsun, çeşitli bellek modülleri olsun birçok birimi bulabilmek mümkün. Renk tarafına baktığımızda ise Lumia şimdi burada rengarenk bir ürün portföyü ile oldukça göz doldurdu ve göz boyadı. Ve kullanıcılar aslında hakikaten Android tarafına baktığımızda hani farklı tasarım, farklı çizgiler oluşturalım derken rengin aslında birçok model tarafından, birçok üretici tarafından da atlandığını görmekteyiz. O yüzden Lumia'dan biraz belki hani ilham alarak burada ZTE böyle renkli kapaklarıyla göze hoş gelen, dikkat çekici telefonlarla uygun fiyatla da satarlarsa güzel bir ürün portföyü de oluşturabilirler.
Tabii hani bakıldığında cihazın Android 4.04 işletim sistemine gelmesini eleştirebiliriz. Neden 4.1 gün işletim sistemine gelmemesi de bir soru işareti. Çünkü piyasaya çıkan yeni nesil Android telefonların hemen hemen hepsinde 4.1.1 ya da 4.1.2 güncellemesi var. Hatta yakında pek çoğu da 4.2 yükselmesini almış olacak. Ama tabii fiyatlandırması da önemli. Orta segmente konumlanacak bir cihaz gibi görünüyor. 145 gramlık da bir ağırlığı var. Yani üst seviye Android telefonlardan bir miktar daha kalın olarak, daha ağır olarak gösterilebilir. Bekleyip görmek lazım ama piyasanın böyle modellere de ihtiyacı var. Kesinlikle. Hani o ara boşu doldurabilecek 1000 lira ile 1200 lira arasındaki o kategoriye yerleşecek iyi telefonlara da ihtiyacımız var. ZTE Grand X Pro da bunlardan birisi olabilir.
Bir de bu Çinli telefonlara baktığımızda artık donanım için kurtardıklarını görüyoruz. Hani eskiden o gelen çok tarihi eser ARM işlemcilerle yapılan telefon ve tabletleri artık geride bıraktık. O çağ kapandı. Yakın zamanda da artık yazılım işini de kurtarıp, çünkü biliyorsun bazı özel Çinli yazılım geliştirme grupları MIUI gibi çok güzel işler de yapabiliyorlar. Ben eminim ki şimdi donanım işini kurtardıktan sonra yakın zamanda daha iyi, daha yeni Android sürümleri cihazları da uygun fiyatlı cihazları bile çıkaracaklardır.
Evet, bekleyip görmek lazım. Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyoruz. Çünkü Çin'de lanse edilen telefonları Türkiye pazarına sunma noktasında Huawei biraz daha agresif gibi görünüyor. Onların stratejisi biraz daha farklı. Umarız ZTE'de operatörlere sunduğu cihazların dışında kendi markasını tanıyan akıllı telefonları da hızlı bir şekilde ülkemiz pazarına sokar. Yani dediğimiz gibi bunu da bekleyip göreceğiz. Grand X Pro Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi sorusunun cevabı için diyerek Nokia'ya geçelim. Şimdi Nokia yaklaşık 1,5-2 sene önce bir açıklama yaptı Nokia'nın eski yöneticilerinden bir tanesi. Biz Android işletim sistemine geçmeyiz. Kontrolün bizde olmadığı yazılımları kullanmak istemiyoruz. Her zaman kontrol bizde olmalı. Android işletim sistemini kullanan üreticileri de soğuktan donmamak için pantolonuna işleyen Finlandiyalı çocuklara benzettiğini söylemişti. Bu komik bir açıklamaydı. Zaten çok da eleştiri aldı. Evet. En sonrasında şutladılar zaten yöneticiyi. Bundan sonra Nokia aslında bir sert dönüş yaparak kontrolün kendi olmadığı platforma geçti. Windows Phone 8, Windows Phone ekosistemine dahil oldu. Simbin platformunun içinde. Pure 808 son telefon oldu. Bundan sonra artık bir telefon çıkmaması bekleniyor orada. İşin daha da komik yanı, Nokia'nın bir de premium telefon markası var, Vertu. Hani nasıl benzetme yapalım? Nissan'ın Infiniti markası gibi benzetilebilir aslında. Hani üst segmente konumlandırılan lüks akıllı telefon markası olarak gösterilebilir. Vertu Türkiye'de dahil olmak üzere hani dünya çapında daha çok sanatçıların, aktrislerin, aktörlerin kullandığı gerçekten çok pahalı telefon gamına sahip bir marka. Hatta Türkiye'de de bazı alışveriş merkezlerinde
çok ya da güzel.
Çok özel bazı satış noktalarına sahipler ya da bazı büyük kuyumcularda da bu telefonların satıldığını görmekteyiz. Vertu özellikle Japonya pazarına çok dominant, çok baskın bir firmaydı. Ancak Japonya'daki ofislerini kapattılar çünkü yavaş yavaş gücünü kaybeden bir marka haline gelmeye başlamıştı. Şimdi gelen bilgiler, Vertu'nun da Android işletim sistemini kullanan bir cihaz yapıcı. Hatta bu cihazda Lumia 920'deki bazı donanımlarında kullanılacağı yönünde.
Şimdi devir artık akıllı cihaz devre erdi ve hani bundan 5 sene, 6 sene öncesinde sadece telefon için veya SMS gönderip almak için kullandığım bir cihazı sağını solunu değiştirip çok pahalı parçalardan üretip atıyorum elmas tuşlar koyup altın kaplama çerçeve koyup satabilirdiniz. Ama bugün sadece telefon açıp SMS gönderebileceğiniz bir cihazı 100 bin, 200 bin, 300 bin dolar gibi fiyatlara böyle çok özel versiyonlarını satamazsınız. Ne yaptılar? Mecburen bir şekilde bu cihazları akıllandırmak ve daha fazla yetenek kazandırmak zorundalardı. Nokia'dan ayrıldıktan sonra zaten firmaya baktığımızda, satıldıktan sonra daha doğrusu, hani bunu en hızlı ve en kolay şekilde nasıl yapabilecekler? Windows Phone platformuna geçirmeleri zaten o ekstra pahalı telefonların iyice ölü doğmasına yol açacaktı. Burada tek çare Android olduğu için Android'i seçti. Güzel donanımlarla, güçlü donanımlarla, böyle hoş tasarımlarına sahip güzel telefon satarlarsa zaten çok büyük satış adetlerini hedeflediklerini zannetmiyorum. Belki de Vertu markasını tekrardan böyle zenginler arasında kullanılabilir hale getirebilirler.
Evet, bu bahsettiğimiz modelin Vertu T adıyla piyasaya çıkması oldukça muhtemel görünüyor. Snapdragon S4 platformundan, yani 1.5 GHz hızında çift çekirdekli bir işlemciden güç alacağı söyleniyor. Burada komik ya da ilginç olan kısımsa cihazın 1250 mAh kapasiteli bir pille geleceği söyleniyor ki hani artık muhtemelen 4000-5000 dolara satacaklar bu telefonu. Pek çok kullanıcı 5000 mAh beklerken sen gidip 1250 mAh koyarsan o tabii eleştirilere evet, beraberinde getirir.
Tasarım konusunda bir eksikliği, hani bu zengin kişilerin hani arabalarında bir orada burada ofislerinde her yerde bu telefonlara şarja takmakla uğraşırlar mı onu da bilmiyoruz tabii ki.
Tabii 1250 mAh muhtemelen bu telefonu yarım gün bile götürmeyecektir diyerek buradan noktayı koyalım. Çünkü telefon hakikaten çok pahalı telefon ve muhtemelen programımızı izleyenlerin %99'u bu telefona uzaktan yakından ilgi duymuyordur. Ancak kesinlikle. Nokia kaynaklı ilk Android telefon olması itibariyle bizler açısından önem taşıyan bir telefondu. Buradan tekrar Apple tarafına geçelim. iOS işletim sistemi 6.1 sürümüne yükseltilmişti. 6 jenerasyona daha doğrusu yükseltilmişti. En başta Haziran ayında yapılan yeni tanıtımlarla beraber. Ve şimdi aradan geçen birkaç aylık süre zarfında iOS işletim sisteminin son sürümünün, 6 jenerasyonun 6 sürümünün 300 milyona fazla cihaza kurulduğu söyleniyor ki bu aslında Apple ürünlerinin ne kadar popüler olduğunda bir göstergesi. Çünkü zaten iPhone 4 üzeri ya da son jenerasyon iPad modelleri öncesindeki cihazlar, örneğin birinci nesil iPad gibi, iOS 6 güncellemesi alamıyordu. 300 milyondan fazla cihazın bu güncellemeyi almış olması hem akıllı telefon hem de tablet tarafında Apple'ın ne kadar çok ürün sattığını da aslında bir göstergesi.
Hem öyle, şimdi bu sayıyı biraz açmak lazım çünkü bu 300 milyon sayının %60'ı şu anda daha önceden olan cihazlar. Tabii. Yani eski cihazların upgrade edildiğini görüyoruz. Yeni satılan cihazlar değil. Bir de şimdi iOS 6 diyorsun, bu iOS 6 içerisinde tablet var, telefon var, müzik, iPod serisi var ve her cihazın donanım kapasitesine bağlı olarak da limitlendiğini görüyoruz. Yani iOS 6 bir iPhone 4'teki iOS 6 ile iPhone 5'teki iOS 6 bir değil. Hatta 3GS'teki ile bir değil. O yüzden şimdi bunu biraz daha iyi irdelemek lazım. Apple çünkü rakamlarla oynamayı seviyor. Çünkü bugün iPhone 3GS'teki iOS 6'ya baktığımızda birçok özelliğinin olmadığını, çalışmadığını, kırpıldığını görmekteyiz. Ama isim olarak baktığında, hani telefonun ayarlarına girip hakkında kısmına girdiğinde iOS orada 6 yazıyor ama hakikaten bir iOS 6 deneyimi sunuyor mu kullanıcılara, bunu da görmek lazım. Hani Apple burada sayılarla oynamayı sevdiği için işte insanların bence biraz da gözünü boyuyor diyebiliriz. Çünkü bazı cihazlarında hakikaten yeni verdiği işletim sistemleri çok da eskisine göre ekstra bir şey katmıyor kullanıcılara.
Tabii iOS 6 ile ilgili etrafımda yine Apple ürünlerini kullanan kişilerden aldığım geri bildirimler şu şekilde. Yazılımın 6'ya yükseltilmesiyle beraber pil ömründe ciddi bir tüketimi yaşandı ve
uğradı.
Önceki sürümlere nazaran pilin daha çabuk bittiği yönünde bir takım eleştiriler de var. Yani siz bu konuda sıkıntılar yaşadıysanız lütfen alt kısımdaki yorumlarda bunları da belirtin. Çünkü hakikaten iOS 6 ile birlikte pilin daha çabuk bittiği şeklinde yorumları biz çok sık duyar olduk. Tabi 6.1'e yükseltme söz
ara
konusu.
Ara sürümlerde de bazı pil sıkıntısının giderildiği söylendi, 6.01, 6.02 ama şu an için hala bazı kullanıcılar pil tüketimi
hakkında. Tabi hala benzer şikayetler var. Lütfen siz de böyle şikayetler yaşıyorsanız ya da yaşamıyorsanız bunları yorumlarınıza bildirin. Bu bağlamda hani beyin fırtınası yaparak neler yaşanıyor bunları tartışma ve yorumlama fırsatı yakalayalım. Tabi bununla birlikte hemen Apple tarafına bir iki dedikodudan da bahsedelim. iPad 5'in Eylül ayında çıkacağı söyleniyor. iPad mini tasarımından esinlenerek daha ince, daha şık görünen bir cihazın Eylül ayı gibi piyasaya çıkacağı. Zaten iPad lansmanlarının Apple tarafından Eylül-Ekim dönemlerine kaydıracağı ifade ediliyor. Ve iPhone 5 serinin de Haziran ayına çıkacağı söyleniyor ki iPad 4 için 128 GB dedikoduları doğru çıkmıştı. Muhtemelen iPhone 5 serisi için de Haziran ayı dedikodusu doğru çıkabilir. Çünkü Apple'ın küresel geliştiriciler konferansı var Haziran ayında. Bu etkinlik çerçevesinde aynı 1. 2. nesil iPhone'da olduğu gibi aynı tarihler içerisinde yani Haziran döneminde iPhone 5 serisi ile görebiliriz. Daha yüksek depolama kapasitesi ve daha yeni bir işlemci ile birlikte.
Kesinlikle rekabet o kadar arttı ki artık Apple'ın daha önce de dediğimiz gibi hani bir telefon çıkarıp 1-1,5 sene üstüne yatma dönemi artık öyle bir şansı kalmadı. O yüzden ben de Haziran ayı gibi yeni bir iPhone modeli bekliyorum. Artık 5 serisi olur, 6 olur, onu hani bekleyip göreceğiz. Apple'ın vereceği bir karar. iPad tarafında ise iPad 3'ten iPad 4'e geçiş biraz da belki o işlemcinin oluşturduğu sıkıntılardan hem ısınma hem de pil tüketimi konusunda bekleneni verememesinden dolayı biraz daha zoraki olabilirdi. Bu sefer hani çünkü biliyorsun tamamen aynı tasarımda, aynı kasada işlemciyi değiştirip tekrar yeni bir iPad olarak sundular. Şimdi aslında belki de iPad mini tasarımı kullanıcılar tarafından çok beğendiği için ve iPad hattına, iPad ürün portföyüne yeni böyle radikal bir değişiklik yapmanın zamanı geldiği için böyle şu anki iPad mini tasarımda yeni bir iPad 5'te Ekim Eylül ayı gibi görebilmek oldukça muhtemel.
Evet, son olarak şunu da söyleyeyim. Apple geçtiğimiz günlerde finansal sonuçlarını da açıkladı. Bu post-PC era denen bilgisayar sonrası dönemden Apple'ın etkilendiğini söyleyebiliriz. Çünkü Mac satışlarının düştüğüne tanık olduk. Yaklaşık 4 milyonluk bilgisayar satışı gerçekleştirilmiş. Bu 5 milyona tekrar çıkar mı çıkmaz mı bu ayrı tartışma konusu, ancak tablet ve akıllı telefonlardaki hızlı yükseliş şu anki tablo itibariyle Apple'da olumsuz etkilemiş gibi yorumlanabilir. Zaten analistler de Apple'ın rekor gelir açıklamasına rağmen aslında mutlu olmadıklarını, çünkü yükseliş eğiliminin düşme gösterdiğini söylediler. Zaten bu finansal sonuçların açıklandığı günde borsada ufak bir dalgalanma oldu Apple hisselerinde. Tabii bu dalgalanmalar olur, artış olur, düşüş olur. Çünkü bunlar çok anlık parametrelere göre değişkenlik gösterebilen değerler. Ancak Mac satışlarına düşüşün olduğunda söylemek yanlış olmaz. Zaten rakamlarda, Apple'ın açıkladığı finansal sonuçlarda bunu gösteriyor. Buradan tablet olarak başka bir tablete geçelim. Çünkü Android tarafında çok satan bir tablet var. Nexus. Google tarafından Asus'la birlikte geliştirilen bir tabletti. Nexus 7. Aynı zamanda Nexus sayesinde Nexus 4 tarafında da akıllı telefonları temsil ediyor. Nexus 4'ün siyah modelinden sonra, siyah renkli versiyonundan sonra beyaz renkli versiyonu piyasaya çıkmış durumda. Duyurusu en azından bazı sızıntı görselleri ortaya çıkmış durumda. Beyaz renk seçeneğini tabii Nexus 7 için de konuşabiliriz. Hı hı. Çünkü benzer dedikodular onun için de var. Ancak öncesinde Nexus 4 muhtemelen beyaz renk opsiyonuyla birlikte pazardaki yerini pekiştirecek gibi görünüyor.
Kesinlikle. Nexus ailesi zaten Nexus S olsun Samsung tarafından ve yine Samsung tarafından üretilen Galaxy Nexus'a baktığımızda hepsinin sonradan böyle az da olsa beyaz renk seçenekleri kullanıcılara sunulmuştu. Nexus 4 biraz daha popüler bir telefon oldu çünkü hem satış fiyatının çok düşük olması hem de donanımsal anlamda diğer Nexus'lara kıyasla mevcut ürün gamıyla, ürün hattıyla daha rekabetçi, hı-hı, olmasından dolayı daha popüler oldu. O yüzden beyaz renkli de oldukça ilgi çekecektir. Görsellere baktığımızda da tasarım olarak aynı olduğunu görmekteyiz. Bir tek kameranın etrafındaki çerçevenin gümüş renkli, parlak krom renginde yapıldığını görmekteyiz. Bunun dışında tasarım olarak bir farklılık olmasa da Nexus'un o siyah rengiyle oluşturduğu böyle güzel uyumu, hı-hı, beyaz rengiyle de yakaladıklarını söyleyebiliriz. Tabii telefonu bulabilirlerse, biliyorsun çünkü üretim miktarı fazla olmayan bir telefon ve çok fazla talep olan bir telefon. Hı-hı. O yüzden üretim konusunda bu telefonun bulunabilirlik konusunda hala sıkıntıları devam ediyor. Çıktığı 4-5 aylık süreye rağmen.
Türkiye'de zaten çıktığı gün tükendi.
Kesinlikle. Türkiye'de de tükendi. Çıktığı her yerde tükeniyor. Beyaz rengi de hani kullanıcılar ulaşabilirler şayet güzel bir opsiyon olacaktır tabii ki.
Evet, beyaz renk özellikle hanımlarına, evet, dikkatini çekecek bir renk olarak gösterilebilir. En azından telefonun daha geniş kitlelere ulaşması açısından, hı-hı, önemli bir rol üstleneceğini söyleyebiliriz yeni renk seçeneklerinin. Son haberimiz aslında haberden ziyade bir uyarı niteliği de taşıyor. Kesinlikle. Geçtiğimiz günlerde çünkü
enteresan, evet,
haberlerini arkadaşlar çok sık yapıyoruz, duyuyoruz. Hani zaman zaman da kulağımıza geliyor böyle şeyler. Ancak bunu birebir tecrübe etmek farklı bir deneyim oldu bizim için. Yani bunu aslında açık açık anlatalım. Hı-hı. Geçtiğimiz günlerde hani öğle vakti yemek arasında dışarı çıkmak yerine bu yoğun iş temposu arasında dışarıdan yemek söylemeye karar verdik ve hani yemeği getiren motokuryede aynı zamanda bizim forumlarımızı takip, hı-hı, eden sıkı bir hani teknoloji tutkunu olunca bize dedi ki rica etti geldi. Efendim benim telefonuma da format atabilir misiniz? Geçtiğimiz günlerde yeni bir Galaxy S3 aldım. Hı-hı. Ama yavaş çalışıyor. Lütfen format atıp bana yardımcı olabilir misiniz dedi. Tabii dedik ki telefonunu ver yardım edelim. Elimizden ne geliyorsa yapabiliriz dedik. Telefonu elimize almamız da aslında Galaxy S3 olmadığını fark etmemiz sadece 1-2 saniye sürüsü diyebiliriz. Çünkü tasarım olarak zaten şu an fotoğrafları da ekranlara geliyor. Birkaç fotoğraf çekme şansı da yakaladık. Tasarım olarak, arayüz olarak, yazılım arayüzü olarak Galaxy S3'ün ayırmak neredeyse imkansız. Evet. Hele ki teknolojiyle hiç alakası olmayan bir insanın bunu anlaması neredeyse imkansız, hatta mümkün değil diyebiliriz.
Evet, çünkü touch vizi o kadar güzel kopyalamışlar ve fiziksel hatları olarak telefonun köşe yuvarlatılmış hatları, elde oluşturduğu hissiyat, ağırlık dağılımı birebir, yani kim yaptıysa artık bilmiyoruz.
Telefonu, tam bir Çin mucizesi
tam yani. Tam bir Çin mucizesi. Telefonu almışlar, birebir klonlamışlar. Bir tek üstünde o Samsung yazısının olmadığını görmekteyiz. O da herhalde markadan dolayı fazla başımız ağrımasın diye yaptıkları bir önlem olarak değerlendirilebilir. Ama telefon hakikaten çok fazla anlamayan kişiler için hani boyut anlamında yan yana koyduğunda birçok kişi için aynı cihaz, bu ikisi aynı cihaz diyebilir. O yüzden bu noktada hakikaten dikkat etmek var. Ve kullanan arkadaş da farkında değildi olayın. Hani ona da zaten Galaxy S3 diye satmışlar.
Ama garantisiz. Dubai'den gelme Galaxy S3 diye satmışlar.
Şimdi orijinal Galaxy S3 değildi dedik biz bu arkadaşa bu telefonu. Biliyorum ben, garantisi yok dedi. Yurt dışından Dubai'den getirmişler dedi. Hani o konuda da fazla bilgisi olmadığı için hani orijinal olmayan telefonla garantisiz telefonu aslında aynı şey zannetmiş. Hı hı.
Tabii bunun da altını çizmek lazım. Piyasadan teknolojiye uzak olup da yeni nesli bir telefon almak isteyenler için orijinal olmayan cihaz ve garantisiz olmayan cihaz ayrımını yapmak, hı-hı, da zor. Pek çok kişi bu ayrımın farkında değil. Ancak hani orijinal olmayan kopya, sahte cihaz daha çok Çinlerin yaptığı, Samsung'da ya da ilgili firmayla hiçbir alakası, hı-hı, olmayan cihazlardır. Zaten bu telefonu açtığımızda da karşımıza ilk çıkan yazı MediaTek, evet, logosu oldu. Yani işlemcisi Çin'de üretilmiş. Hı-hı. Üretim de zaten Çin'de yapılmış bir uydurma, kopya, cihaz. Hani şunu söyleyelim, Türkiye'de farklı yöntemlerle cihaz satmaya çalışan insanlar var. Mesela iPhone 5'in klonunu Phone 5 diye satan, hı-hı, firmalar da var. Ya da benzer çeşitli popüler cihazları benzer isimlerle satan firmalar da var. Yani yıllarca Casio saatleri Casio Q diye pazarlarda, hı-hı, sattılar burada. Diğer taraftan cihazın orijinal cihaz olduğunu iddia edenler de var. Evet, özellikle en kötü tehlikeli durum bu. En tehlikeli durum da bu. Buna dikkat etmek lazım. Hani şunu söyleyeyim. Galaxy S3 ya da Galaxy Note 2'yi 500 liraya alamazsınız. Yani evet. Öyle bir durum söz konusu. Burada artık hükümet de bir buna koruma önlemi alır mı, ama çünkü bu cihazlar sonuçta gümrükten geçerek geliyor. Yani. Muhtemelen bunlara çok eski cihazların e-mail numaralarını işleyerek satıyorlar. Yoksa bunları hani kaydedip de çok zor, en azından mümkün değil diyebiliriz hatta. Burada tabii yasal prosedür nasıl işliyor bilmiyoruz ama buna devletin de bir önlem alması lazım. Çünkü bunları hakikaten Galaxy S3 diye 500 liraya Galaxy S3 cihaz satıyorlar. Bunlar çok tehlikeli durumlar. Zaten ülkemizde insanların satın alma gücü düşük. Sağdan, evet, soldan görüp bir heves, kredi kartından taksitle vesaire bu cihazı almak isteyenler var. Lütfen buna dikkat edin. Kesinlikle. Zaten 500 liralık Galaxy S3 de genelde şey, internetten böyle kredi kartıyla alamıyorsunuz. Yakalanma unsuruna, evet, karşı bu post makinesi gibi, çünkü onlar resmi evrak
takip edilebilen şeyler.
Genelde hani kargoyla, kargo diyorum, posta gibi yöntemlerle, kapıda ödeme gibi yöntemlerle satıyorlar. Lütfen bunlara dikkat edin.
Ki büyük ihtimalle de o kapıda size ürünü teslim eden kişi de hani bir posta veya kargo firmasının çalışanı değil, bu ürünü satan kişilerin elemanları oluyor.
Ki zaten biz bu durumu diyorsun Samsung'la da konuştuk. Yani Samsung Türkiye'de haklı. Dedi ki hakikaten biz bunlara yetişemiyoruz. Benzer siteleri tespit ediyoruz. Hosting firmasını arayıp bunları kapatın diyoruz. Ancak ikinci gün başka bir hosting firmasıyla anlaşıp domain üzerinden satış yöntemlerini devam ediyorlar. Hani burada artık günün sonunda satan olacak kişinin kullanıcının dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle internetten sipariş verirken, yurt dışından mal satın alırken, Çin'den bir şeyler getirmeye çalışırken, hatta Türkiye'de yeni bir telefon almaya çalışırken böyle çok büyük zincir mağazalarında biraz daha küçük dükkanlardan alışveriş yaparken dikkat etmek lazım. Herkes ekmek yesin, kesinlikle, herkes para kazansın, herkes ticaret yapsın. Hani herkes sektörü büyütme yönünde bir takım adımlar atsın ama bunu etik, ahlak ve doğru kurallar çerçevesinde yasal uygun şekilde yapmak lazım.
Son kullanıcıları mağdur etmeden yapsınlar çünkü hakikaten insanların bütçesi dar ve yeni teknolojilere sahip olmak istiyorlar tabii haklı olarak. Deneyimlemek, kullanmak istiyorlar ve ellerindeki bütçeyi de bu şekilde bir şekilde bu duruma uydurmaya çalışıyorlar. Lütfen hani inanmasınlar çünkü bu ürünlerin satış fiyatları belli, üretim maliyetleri belli ve hani çeşitli kampanyalar altında yok bizim kendimiz paralel ithalatımız, biz kendimiz yaptırdık gibi söylemlere kanmayaraktan hani çok fazla şanslarını zorlamasınlar çünkü ucuz etin yanisi anlaşılacağı üzere.
Bir de ısrarla ısrarla bu 500 liraya Galaxy S3 satıp bunun garantili olduğunu söyleyenler de var. Dediğimiz gibi lütfen bunlara dikkat edin. Son bir not olarak bize gelen Moto Kurye'nin telefonuna ne olduğunu merak ediyorsanız format attık. Evet. Eleman bizim ofisimizden çıkana kadar telefonun şebekesi çalışmıyordu, çekmiyordu. Sonrasında ne oldu bilmiyoruz. Artık garantisi de yok muhtemelen. Artık üzüntüsüyle kalacaktır diyelim.
Aslında bugün ben kendisiyle görüştüm yemek siparişi verdiğimde.
Tahin yerden bir daha yemeği söyledin galiba. Evet.
Telefonu sordum ne yaptın diye. Telefonu aldığı kişiye durumu belirtmiş ve zaten uygun fiyatı almıştı ama sonuçta o insana onu orijinal Galaxy S3 diye vermişlerdi. Şimdi arada tekrar belli bir miktar parayı geri almaya çalışıyor. Gelişmeler olursa sizleri de bu konuda bilgilendiririz.
Evet, bizim uyarımız buradan dikkat etmeniz yönü lütfen. Hani orijinal ürün alma noktasında bu tür detaylara dikkat edin. Daha sonra da mağdur olmayın diyerek Mobilite Sezon 2 Bölüm 1'in sonuna geldik. Lütfen yorumlarda Mobilite'nin yeni bölümleriyle ilgili neler görmek istediğinizi belirtin. Biz bu programda yeni bir introya başladık aynı zamanda. Haberlerin yanında böyle kullanıcıları sizleri uyarabilecek, dikkat etmeniz gereken hususlar noktasında kesinlikle da ilgimizi çeken altı çizilmesi gereken noktaları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama ben siz de yorumlarınızla bizi destekleyin. Eleştirinizi yapın. Biz de daha iyi programlar çekme noktasında gayretlerimizi daha da arttırarak sizin karşısına çıkalım diyerek artık burada noktayı koymanın vakti geldi. Ben Erdo Özdağ, Ender Yıldız'la birlikte Mobilite'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için şimdiden heyecanlanıyoruz. Bizlere Twitter hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Oradaki sorularınızı da ilerleyen bölümlerde ekranlara getirmeye çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.